Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızdan kıymetli cevaplarını alıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
Çok şükür, elhamdülillah iyiyiz.
Allah iyilikler versin hocam.
Amin, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam birkaç haftadır namazı konuşuyoruz. Namazın farzları, vacipleri, adabı üzerine soruları sizlere soruyoruz. Bugün de yine inşallah programımızda namazla alakalı sorularımızla devam edeceğiz inşallah. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Bugünkü programımızın ilk sorusu.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi cemaatle namaz kılma, cemaatsiz olarak tek başına namaz kılmaktan 27 derece daha fazla, bu hadis-i şerifle sabit.
Evet.
Yani bir kimse tek başına namazını kıldığı zaman, bir farz namazı, bir sevap alacaksa cemaatle kıldığı zaman 27 derece 27 defa namaz kılmış gibi sevap alacaktır. Yani 27 katı. Peki bunun hükmü nedir? Yani farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Faziletlidir ama şimdi bir faziletli olur, gitmeyen faziletinden mahrum olur. Ama ona biz farz diyecek olursak gitmeyen bir de günahkar olur ayrıca. Şimdi şu bir genel şeydir. Eğer bir mesele Kur'an-ı Kerim'de emredilmiyorsa veya Peygamber Efendimiz'in mütevatir hadisiyle emredilmiyorsa o farz olmaz. O farz olmaz. Yani şimdi bu cemaatle namaz konusunda böyle bir emir yok. Dolayısıyla o farz değil. Ancak ulema vacip midir yoksa sünnet midir konusunda ihtilafa düşmüştür. Tabii bu ihtilafın çeşitli sebepleri var. Bir defa cemaatin hükmü sünnetle sabittir. Ve o sünnet de ahad sünnettir. O açıdan bakıldığı zaman sünnet olması lazım.
Ahad sünnet derken hocam neyi?
Ahad sünnet demek peygamberimizden nakleden sahabe ve ondan sonraki o hadisi nakledenlerin sayısının tevatür dediğimiz büyük kitlelere ulaşmaması. Mesela Peygamber Efendimiz'den iki kişi, bir kişi, üç kişi duymuş o sözü, o hadisi. Sahabe dediğimiz nesil, ilk nesilden. Onlardan iki, üç kişi aynı şekilde duymuş. Böyle nesilden nesile aktarılmış. Buna ahad deniyor.
Evet.
Ha, şimdi ama bir de la salate li caril mescid illa fil mescid diye bir hadis var. Yani camiye komşu olanın namazı ancak camide olur. Şimdi
evet, çok önemli bir
husus. Peygamber Efendimizin sünnetiyle bizim vacip dediğimiz şeyler var. Mesela nedir o? Vitir namazı. Kur'an-ı Kerim'de vitir namazı geçmiyor, salat-ı vitir. Ama vacip diyoruz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki Allah sizin namazlarınıza bir namaz ilave etti, ekledi. O da vitirdir diyor. Namazlarınıza bir namaz ekledi. Yani bir burada eklenen var, bir de kendisine eklenilen var. Ekledi diyebilmemiz için bunun ikisinin aynı cinsinden olması lazım. Ha, ne yaptı adam? Diyelim ki hanımefendi yemek yapıyor. Tuzu az geldi, tuz ekledi. Yani önceden de tuz vardı, ekledi. Onun gibi sanki. Ama biz farz demiyoruz. Yani ekledi deyince farz olması gerekir. Farz demiyoruz. Niye farz demiyoruz? Çünkü sünnetle sabit olmuştur. Onun için vacip diyoruz. Diyor. Ha şimdi... Bu açıdan bakıldığı zaman da vacip diyenler var. Yani ulema bu cemaatle namaz farz mı, vacip mi, sünnet mi konusunda ihtilaf ediyor ama ister vacip diyelim, ister sünnet diyelim. Bunu cemaate gitmemenin kaybı, zararı büyük.
Zaten
diğer mezheplerde vacip kavramı pek yok. Onlarda sünnet-i müekkededir bu. Yani kuvvetli sünnet ki bizim Hanefi mezhebindeki vacibe denk kabul edilir.
Evet. En son söylemiş olduğunuz hadisi şeriften yola çıkarak yani evi caminin yanında olanların namazı ancak camide geçerli olurdan yola çıkarak en azından camiye yakın olan dinleyicilerimiz veya insanlarımız camiye gitme hususunda biraz daha hassasiyet göstersinler mi diyelim?
Tabii. Şimdi Ama şunu da şey yapmak lazım. Yani bu hadisten şunu anlamamalıyız. Adam caminin yakınında, camiye gitmiyor, evde namazını kılıyor. Onun namazı olmadı.
Öyle bir şey demiyoruz.
Onu öyle anlamamamız lazım. Ya camiye gitmesi uygun olur. Camiye gitmezse sevaptan mahrum olur. Yani cemaate gitmenin önemini belirtme bakımından teyitli bir ifade bu.
Evet.
Güçlendirilmiş bir ifade oluyor.
Evet.
Mesela Abdullah İbni Ümmü Bektum vardı. Ama gözleri görmüyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor, diyor ki ya Resulallah, biliyorsun benim gözüm görmüyor. Medine sokaklarında da bir takım zararlılar var.
Evet.
Ben camiye gelmesem olur mu?
Ezan duyuyorsan.
Ezanı duyuyor musun? Duyuyorum. O zaman senin için bir ruhsat bulamıyorum diyor.
Eyvallah.
Yani bütün bunlar cemaatle namaz kılmanın ehemmiyetini ortaya koyuyor.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam, İmam Efendi'nin kendisine uyan hanımefendiler için ayrıca bir niyet etmesi gerekir mi?
Gerekmez. Şimdi böyle bir örf olmuş, adet olmuş. Yani niyet ettim bana uyan hanım ve erkek cemaate. Hatta Arapçası ele imamu limen tebi'ani ve tebi'atni. Yani ben bana uyan erkek ve kadınlara imam oldum şeklinde bir adet gelişmiş, gelenek var. Ama burada önemli olan şey imamın cemaata imam olmaya niyet etmesidir. İmamlığa niyet etmesidir. Evet. İmamlığa niyet etmesi nasıl olur? Doğrudan kalben, zaten niyet asıl olan kalp ya. Kalben imam olmaya niyet etmesiyle şeklinde olabilir. Ne yapmış? Cübbeyi sarı giymiş, mihraba geçmiş. O da bir niyettir. Çünkü evet. Neye gitti oraya o? Cemaate namaz kıldırmak için. Yani bir kişi imam olmak niyetiyle namaza durmuşsa imam olarak, o takdirde bunun hanımlara ayrıca, erkeklere ayrıca niyet etmiş olması gerekmez. Arada şöyle bir fark var. Erkek ve kadın cemaatte. Mesela biz camiye gittik. Oradan birisi namaz kılıyor. Tek başına.
Evet.
Ve biz biliyoruz ki o farzı kılıyor. Ama o namaz kılarken imam olarak başlamadı namaza. Kendisi tek başına başladı. Erkek cemaat o namaz kılana uyabilir. Ama kadın uyamaz. Yani kadının bir imama uyabilmesi için imamın imamlığa niyetli olması lazım. Ama erkeğin erkeğe uyabilmesi için o erkeğin namaz kılan kişinin imamlığa niyet etmiş olması şart değil.
Evet.
Tekrar edeyim. Camiye gittik. Diyelim ki sen camiye gittin. Vardın ki orada vatandaşın birisi namaz kılıyor. Ve sen biliyorsun ki o namazı farz kıldı. Namaz farz. Vaktin farzı. Sen ona uyarak cemaat yapıp olabilirsin. Ama bir hanım gelip de ona uyup da cemaat olarak ona uyamaz. Ona tabi olamaz diye. Çünkü o adam imamlığa niyet etmedi.
Evet.
Yani böyle bir ayrım var erkeklerle kadın arasında.
Bir işte farz namazı kıldığını bildiğimiz bir kişiye uyan kişi ona bir işaret vermesi gerekiyor mu?
Şimdi yani
namaz kıldıracak olan kişi geldiğini nasıl anlayacak?
Şimdi şeylerde gizli okunan namazlarda eğer intikalleri bilebiliyorsa imam kişi şart değil. Ama ben sana uydum demesi de tabii iyi olur. Çünkü secdeden kalktı imam. Arkasında ona uyan kişi secdeden kalktığını bilemeyebilir. Ama Allahu Ekber dediği zaman bilir ki o secdeden kalktı. Orada bir problem olabilir. Onun dışında onun hareketlerini gördüğü zaman o harekete uyarak
namazını
kılabilir. Ama secdeden kalkışta bir problem yaşanabilir. Onun için iyisi haber vermesi. Yani haber. Ben sana uydum demiş.
Evet, arkandayım sana uydum şeklinde söylemesi lazım. Şimdi biz bu sorularımızla İmam Efendi'nin niyetinden bahsettik hocam. Bir de camiye gittiğimizde veya bir imam hatibe uyduğumuzda, bir kişiye uyduğumuzda namaz kılan kişi olarak, uyan kişi cemaat olarak nasıl niyet edeceğiz?
Bunun bir kalıbı yok. Bak, niyetin bir kalıbı yok. Evet. Niye niyetin kalıbı yok? Çünkü dille niyet şart değildir.
Evet.
Hatta dille niyet edilebilir mi, edilmez mi? Edilmeli mi, edilmemeli mi? Bu mezhep imamları arasında veya mezhep alimleri arasında ihtilaflı. Hanefi mezhebine göre şart değildir. Dil ile niyet şart değildir. Ama eğer dille niyet ettiğin zaman kalp gafil olmayacaksa dille niyet etmek de iyidir. Bir defa bütün ulemanın ittifak ettiği nokta şu. Niyeti kalben yapacaksın. Zihnen. Yani ne yaptığını, niçin yaptığının bilinciyle o hareketi yapacaksın. Böyle yaparsan niyetlisin. Peki niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzına demeye gerek var mı? Hanefiler diyorlar ki eğer bunu derken zihin başka tarafa kaymayacaksa derse iyi olur. Müstehaptır yani. Ama demesi şart değildir. Evet. Şafii mezhebinin sonraki alimleri, ilk nesil değil de Şafii mezhebindeki İmam-ı Azam gibi, Müzeni gibi, onların ilk nesil değil de daha sonraki gelen alimleri dille de söylenmesinin gerekli olduğunu, sonucuna varmışlar, nasıl vardır bilemiyorum tabii. Hı hı. Ve Şafii'lerdeki uygulama dil ve kalbin birlikte olması şeklinde. Hı hı. Ve ikisi birbirine uyacak uygulama. Hanbeli ve Malikilerde ise dille niyet etmek bidat kabul ediliyor.
Allah Allah.
Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz'den böyle bir nakil yok. Hı. Diyorlar. Şimdi dolayısıyla imama uyacak olan bir kişi zihnen, kalben imama uyduğu bilinciyle Allahu Ekber deyip durduğu zaman niyet etmiştir imama uymaya. Hı hı. Ayrıca diliyle söylemesi şart değildir. Ama demin söylediğim gibi eğer kalp gafil olmayacaksa dille söylemesi de iyidir.
İyidir.
Hatta şu vardır bakın, niyette asıl olan kalptir diyoruz ya. Hı hı. Bir kimsenin kalbi yanlış, dili doğru ise niyet konusunda. Hı. Bu niyetli sayılmaz.
Evet.
Yani örnek, ben öğle namazı kılacağım, öğle namazı vaktinde. Ama ikindi zannediyorum. İkindi, kafamda ikindi var. Niyet ettim öğle namazının farzına demişim. Niyetim olmadı.
Tam tersi olsa.
Tam tersi olursa olur. Yani benim öğle namazı kılacağım, öğle namazı kıldığımın farkındayım zihnen. Hı-hı. Ama dilimden ikindi namazı çıktı. Namazım namazdır öğle namazı olarak.
Olur, peki hocam. Hocam şimdi bir namazı kıldırmış, farz namazı kıldırmış veya kılmış bir kişi. Yine farklı bir cemaate tekrar gelinse de bu namazı kıldırayım diyebilir mi? Devamında da şöyle bir şey eklemek isterim. Yine farz namazını kılmış ama ben 4 rekat nafile kılayım. Siz de benim arkamda o namazın farzını kılın şeklinde bir uygulama olur mu?
Şimdi bir defa Hanefi mezhebinde imamın halen cemaattan üst seviyede olması lazım. Ne demek halen? Kıldığı namaz itibariyle, bilgisi itibariyle ve ne bileyim özürlü olup olmaması itibariyle. İmamın cemaatten daha üst seviyede olması lazım.
Evet.
Şimdi kıldığı namaz itibariyle deyince ne anlıyoruz?
Namazda devamlılık.
Farz namaz var bir, bir de nafile namaz var. Farz namaz nafile namazlardan daha üstündür.
Evet.
Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre nafile namaz kıldıran birine farz kılanın uyması caiz değildir. Niye? Çünkü imam nafile kılıyor, onun durumu, o namaz daha düşük, cemaat farz kılıyor. Mesela diyelim ki teravih namazına gittik. Hanefi olarak imam teravih namazı kıldırıyor, sünnet. Ben arkasında kaza namazına niyet edersem benim namazım olmaz. Niye? Çünkü kaza namazı farzdır, nafile namazı teravih namazı sünnettir. Farz kılan sünnet kılana uyamaz. Hatta şu ifade şu. La yecuzu iktida'ul müfterid bil mütenefil. Bu kitaplarında böyle geçer. Yani farz kılanın nafile kılana uyması caiz değildir. Şimdi bir kişi vakit namazını kıldı. O namaz ondan düştü, artık borç olmaktan çıktı. Dolayısıyla onun tekrar namaz kılması nafile olur. Arkada kişi eğer vakit namazını kılmadıysa ona uyduğu zaman farz kılan nafile namaz kılana uymuş olur, bu caiz değildir.
Evet, aslında iki soruyu birleştirmiş olduk şu anda.
Ama Şafii mezhebinde bu caiz. Hatta mesela Şafiler genelde kaza namaz borcu varsa teravihte teravihe niyet etmezler, kazaya niyet ederler. Onlar da caizdir çünkü.
Eyvallah. Peki tam tersi olursa hocam, biri namaz kılıyor.
Farz kılan
uyayım,
ben vakitte kıldım. Camide vakti kıldım. Sonra geldi birkaç kişi, bir cemaat yaptılar. Namaz kılacaklar. Ben de oradayım. Nafileye niyet ederek. onlara uyabilirim.
Uyabilir. Peki hocam. Şimdi cemaatle namazı konuşuyoruz hocam. Bu konuyla alakalı da hangi namazların cemaatle kılınıp kılınmadığıyla alakalı bir sorumuz var. Farz, vacip ve nafile namazların hangileri cemaatle, hangileri tek başına kılınmalıdır?
Aslında ilke olarak farzlar cemaatle kılınmalı. Onun dışındakiler tek başına kılınmalıdır.
Evet.
İlke bu, esas bu. Hı hı. Ancak bunun bazı istisnaları var. Nedir o istisnalar? Teravih namazı. Teravih namazı. Ki bu Peygamber Efendimiz'den itibaren kılındığı için cemaatle, teravih namazı sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınabilir. Bir. İki, teravih namazı cemaatle kılındığı zaman ona bağlı olarak vitir namazı da cemaatle kılınabilir.
Evet.
Ha, ama tek başına biz kıldığımız zaman vitir namazı teravihi, vitri de tek başına kılmamız gerekir. Veya yatsı namazı biz cemaatle de kılsak vitri de yapıyoruz, tek başına kılıyoruz.
Evet.
Bu bir. İki, güneş tutulması namazı, kusuf. Bu da cemaatle kılınabiliyor. İstiska dediğimiz, işte yağmur duası namazı var mı yok mu o cemaatle, orada bazı tartışmalar var. Son zamanlarda, yani aslında ilk uygulamalarda öyle bir şey nakledilmiyor ama tesbih namazı da cemaatle kılıyor insanlar.
Evet, Anadolu'da
çok yaygın tesbih namazı. Peki olmuyor mu bu namaz? Ben olmuyor diyemem. Kabul edecek olan Allah'tır. Ama genele baktığımız zaman, genel ilkeye baktığımız zaman o bir nafile namazdır. Hı hı. Nafile namazlarda da asıl olan şey tek başına kılmaktır, cemaatle değil.
Değildir. Evet.
Ama tabii tesbih namazı biraz zor bir namaz. Herkes kılamaz.
Evet.
O yüzden cemaatle kılıyorlar.
Tesbihatların unutulma durumu var.
Unutulma durumu var. Ağzı, dil dönmüyor insanların. Hı. Mesela diyorsun 15 defa tesbihat yapıyor. Hı hı. Dili dolaşıveriyor falan. Böyle olunca cemaatle de kıldıkları zaman kabul edecek olan Allah'tır.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam şimdi az önce imam olacak kişilerin vasıflarıyla alakalı aslında biraz bahsetmiş oldunuz. Sorumuzda Kur'an okuyamayan okuyabilene namaz kıldırabilir mi diye bir sorumuz var. Buradan yola çıkarak imam olacak kişinin önceliği neye göre belirlenecek? Yani bir camideyiz. İşte caminin görevlisi o gün izin almış, gelememiş ve cemaatten biri namaz kıldıracak veya bir topluluktayız, cemaatle namaz kılacağız. İmam neye göre belirlenecek? Bundan bahsedebilir miyim?
Şimdi birinci derecede büyük imam, yani devlet başkanı, hı hı, en önde gelir.
Evet.
Yani onun bulunduğu bir yerde halife, hı, eskiden tabii. İmamlığı o yapardı. Hı hı. Ha, o yok. Ha, şimdi kim yapacak? Bir, en iyi fıkıh bilen.
Hmm. Öncelik o.
Öncelik o. Peki en iyi okuyan mı, en iyi fıkıh bilen mi? En iyi fıkıh bilen demişler. Biraz da fıkıhçılar kendilerini kayırmış olabilirler. bu hükümleri fıkıhçılar ortaya atıyor ya veya onlar naklediyor. Başta o geliyor. Dini bilen. Ama eskiden en iyi fıkıh bilenler aynı zamanda en iyi okuyanlarmış.
Eyvallah.
Yani Peygamber Efendimiz'in ashabına baktığımız zaman işte en iyi fıkıh bilen Abdullahlar var, Abadile dediğimiz. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr bin As, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Bunlar aynı zamanda en iyi Kur'an-ı Kerim okuyanlardanmışlar. Ha. Şimdi ama bizim fıkıh kaynaklarımızda sıralama en iyi bir fıkıh en iyi bilen, yani dini en iyi bilen.
Evet.
Onda eşit iseler, diyelim iki kişi var. Hı hı. Bunlardan hangisi daha iyi Kur'an-ı Kerim okuyorsa o. Hı. Sırada yukarıdan aşağı iniyoruz. Bunda da eşit iseler, hangisi daha çok günahtan sakınıyorsa o. Onda da eşit iseler, hangisi daha çok zahit ise, müttaki ise o. Onda da eşit iseler, daha yaşlı olan. Bu şekilde gider.
Bu şekilde gidiyor.
Hatta evli olana öncelik verildiği oluyor daha aşağı katlarda diyelim. Çünkü evli olanın zihni başka şeylerle meşgul olmaz falan düşüncesiyle olsa gerek. Hı hı. Yani ona öncelik veriliyor. Sonra evli olan belki biraz daha hayatı düzenlidir işte. Giysisi, şusu, busu belki onlardan. Yani bu şekilde. Ama bu sıralama ayete dayalı değil.
Değil.
Hadise fıkıhçıların işte o imamın efendim daha iyi durumda olması genel kuralından hareketledir. Buna göre aminin amiye veya halk arasında bir Türkçe'de ümminin ümmiye iktidası caiz oluyor. Ha, ama Kur'an-ı Kerim okuyamayan birine Kur'an-ı Kerim okuyabilen veya iki ümmi o, ümmi olana Kur'an-ı Kerim okumasını bilen uyup da namaz kılamaz peşinde. Ama aynı seviyede bilgi sahipleri olanlar iyi Kur'an-ı Kerim okuyamasalar bile onların birbirlerine imamlık yapmaları caizdir.
Caizdir. Peki hocam. Seferilikle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Şimdi seferilikte vatanı asli, vatanı ikame ve vatanı sükna gibi terimler var. Bu terimleri açıklayarak başlasak.
Şimdi vatan insanın oturduğu, yerleştiği yer demek.
Evet.
Vatan asli, asıl memleketi, asıl vatanı. Ki o da nedir? Doğduğu, büyüdüğü, yerleştiği yerdir. Hı hı. Mesela sen nerede? Balıkesir'de doğdun.
Evet.
Balıkesir'de yetiştin. Hı hı. Balıkesir'de efendim belli bir şeye geldin. Balıkesir senin vatan asli. Vatanı asli. Ha. Ama vatanı asli değişebilir. Neyle değiştir? Başka bir vatanı asliyle. Evet, senin Balıkesir vatanı asli miydi? Ama şimdi İstanbul'a yerleştin.
Evet.
Ve senin artık İstanbul'dan Balıkesir'e geri gitme niyetin yok. Allah'ın verdiği ömrü burada geçireceksin. Niyetin o. Ne oldu şimdi senin? Vatanı aslin değişti.
İstanbul oldu.
İstanbul oldu. Niye? Sen İstanbul'u vatan edindin. Yani burada yaşama, burada kazanma, burada aileyle beraber burada kalma. Bu değişmiş oldu. Yani o zaman vatan asli geçici olmayan, daimi olan yerleşim yeridir kişinin. Vatan-ı ikamet geçici bir süre kaldığı yerdir. Geçici bir süre. Bakın ne kadar geçici bir süre? 15 gün veya daha. Mesela bir kimse bir yere işçi olarak gidiyor, memur olarak gidiyor. Ve orada gittiği zaman 15 günden fazla kalacak. Bu kimsenin orası vatanı ikametidir. Vatanı ikametidir ama 15 günden daha az kalacaksa o zaman orası onun vatan ikameti değil. Ona da vatanı sükna denilir. Mesela öğrenciler diyelim. Geliyor İstanbul'a okumaya, üniversiteye. Eğer burada her hafta sonu köyüne, memleketine gidecekse
vatanı sükna olur.
Burası onun için vatanı süknadır. Ama ayda bir gidecekse, bir ay burada kalacaksa o zaman burası onun için vatanı ikamet olur.
Evet.
Peki bu vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna ayrımının pratikteki sonucu ne, faydası ne? Vatanı asli ve vatanı ikamete namazlar tam kılınır. 4 rekatlı farz namazlar tam kılınır.
Yani 15 günden fazla kalacağımız yerlerde.
Yerlerde veya daimi olarak yerleştiğimiz yerlerde. Şimdi daimi olarak yerleştiğimiz yerde 15 günden az kalsak bile. Mesela şöyle diyelim işte bir öğrenci düşünün. Haftada bir memleketine gidip geliyor. Veya 10 güne bir gidip geliyor. Orada 3 gün kalıyor. Orada tam kılacak.
Memleketinde.
Memleketinde ama 15 günden az kaldı. 3 gün. Ama onun esas vatanı olduğu için orada tam kılacak. Burada 15 gün asli vatanı olmayan yerlerde 15 gün daha fazla kalacaksa orada tam kılar.
Evet.
Vatanı sükna ise yani 15 günden daha az kaldığı yerlerde ise ne yapar? 4 rekatlı farzları 2 rekat kılar.
Evet. Şimdi hocam bu vatanı asli, vatanı ikame ve vatanı sükneden bahsettik. Biraz daha açalım müsaadenizle. Şimdi benim memleketim Balıkesir. Ben işte Balıkesir'de doğdum. Orada işte liseye kadar okudum. Üniversite yılında İstanbul'a geldim. Üniversiteyi bitirdim ve işte buraya yerleştim. Burada yaşıyorum. Artık benim vatanı asliyim burası ama bayramlarda, ara tatillerde memlekete gidiyoruz. Peki memlekette nasıl namaz kılacağım ben?
Şimdi vatanı asli ne zaman iki tane olur? Adam iki ayrı yerde iki evi varsa, ailesi, hanımı varsa iki tane vatanı asli olur. Ha, öyle değilse iki vatanı asli olmaz. Ancak bazı alimler eğer kendi memleketinde babadan kalma, evi varsa oraya gittiği zaman ki şey o zaman orası da tam kılar, az da kalsa derler.
Baba ocağı varsa.
Ha, evi, evi kendine ait evi. Babasının değil. Babası hayatta, anası hayatta. Kendisinin evi yok. Oraya gittiği zaman orada misafir. Ne zaman o misafir olmaktan çıkar? Orada baba vefat etmiş, ondan ev kalmış. Bizim kurul, yani Din İşleri Sok Kurulu, bu ev nereden kalmış ona dikkat etmeden, eğer diyor bir kimsenin başka bir yerde, yani esas yaşadığı vatan aslisinden başka bir yerde evi varsa oraya gittiği zaman şey olur.
Orası da vatanı asli.
Vatanı asli sayılır. Mesela yazlıklara gidiyorlar insanlar. Efendim oralar vatanı asli sayılır. Kendi yazlığı ise veya kiraladığı yer ise diyorlar. Dolayısıyla sen memlekete gittin ama anan baban hayatta, İstanbul'a da yerleşmiştin. Oraya gittiğin zaman misafir olarak kılarsın. Ama orada bir evin varsa tam kılarsın.
Seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir diye bir sorumuz var.
Şimdi şey asıl olan şeyler seferlikte, memleketinin son evi ile başlar. Yani o yerleşim birimi evler var ya.
Evet.
Son evin bitimiyle başlar. Oradan itibaren 90 kilometre veya daha fazla yere gidiyorsan seferidir. Ama günümüzde şey değişti, şartlar değişti. Mesela bir İstanbul'u ele al. İstanbul'un bir ucundan öteki ucu 100 kilometre var. Peki burada nereden başlayacak? Yani mesela diyelim ki Beylikdüzü'nden Ankara'ya gidecek olan bir kimse. Seferiliği Beylikdüzü'nün çıktığı zaman mı başlar?
İstanbul'u çıktığı
zaman. Veya Tuzla'ya çıktığı zaman mı başlar? Şimdi eskiden hep şunu söylüyorduk. Tuzla'ya çıktığı zaman başlar. Ama o zaman şimdi Gebze'ye gittiği zaman şeyden birisi, Beylikdüzü'nden birisi Gebze'ye gitse. Yine Gebze'de 100 kilometre olsa oraya gittiği zaman misafir değil. Niye? Çünkü Tuzla'yla Gebze'nin arası 10 kilometre. Ama son zamanlarda farklı içtihatlar oldu bu konuda tabir caizse. İçtihat bu. Mesela şunu dedi Din İşleri Yüksek Kurulu. Ki bunu diyen başka İslam alimleri de var. Eğer toplu taşım araçlarıyla gidiyorsa, toplu taşım aracına bindiği yer seferinin başlangıcıdır.
Evet.
Yani trenle giden istasyonda, otobüste giden otogarda, uçakla giden havalandı. Kendi aracıyla gidiyorsa, o takdirde bulunduğu ilçenin sınırı çıktığı zaman. Biz şimdi neredeyiz? Üsküdar'dayız. Ha, Ümraniye'ye doğru gidiyoruz. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ümraniye sınırına girdik.
Seferimiz
başladı. Deniliyor. Yani böyle bir yeni bir şey çıktı. Din İşleri Yüksek Kurulu şeyi bu istikamette. Ama kendi evinin kapısından çıktığı zaman seferliği başlar. Veya bulunduğu semti çıktığı zaman başlar diyenler de var ama kurulun görüşü, kanaati ilçeye çıktığı zaman.
İlçeye çıktığı zaman. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Amin.
Gönlünüze sağlık. Bugünkü vaktimizi doldurmuş olduk. Cemaatle namaz kılmayla alakalı sorularımızı cevaplandırdınız. Seferilikle alakalı sorularımız vardı. Önümüzdeki hafta yine seferilikten devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programındaydık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.